Ayrım 15, Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 189. 6. Krallar kralı memnundu. Ara sıra giderek artan huzursuzluğunu dışa vuran bıkkın bir sözcük söylemesine rağmen. Madem ki Romalılar bu denli zayıf ve dağınıktılar, can çekişen düşmanı bir darbede öldürmek varken haraç ile yetinmek hafiflik değil miydi? Romalıların güçlenmesine ve kendisinin değerli yıllar yitirmesine niçin fırsat vermeli? 40 yaşını geçeli çok olmuştu. Batı'yı fethetmesi için yaşlanmayı mı bekleyecekti? Ama antlaşma antlaşmadır. Şapur sözünden dönecek adamlardan değildi. Gücünü binbir bağlılık andından aldığı halde böyle kalleşçe bir örnek vermekle hata etmiş olurdu. Filipus'un, oğlunun, yardımcılarının ve suçları onları desteklemek olan çok sayıda Hristiyan'ın alışılageldiği gibi askerleri tarafından öldürülmeleri Şapur'un ikilemini çözmüş oldu. Sasani ülkesinin büyüklerini toplayan Şapur, izlenecek yol hakkında görüşlerini açıkça bildirmelerini istedi. Patamını ilk sallayan Kartir oldu. Efendimiz, Romalılara büyük bir âli cenaplık gösterdiniz. Şanlı ordusu, imansızları ve Roma İmparatorluğunu yok edebilecekken sabır gösterdi. Kendisine onur kazandıran bir büyüklük gösterdi ama düşman buna layık değildi. Efendimiz ile Kral Filipus arasında bir antlaşma yapıldı. Kral bu antlaşmaya onurlu olduğu için değil, ödlek olduğu için, yüce hanedanımızın gücü onu korkuttuğu için uydu. Şimdi Filipus, Ahriman'ın cehennemine gittiğine göre, Roma nasıl uzun süre büyüklüğümüzü görmüşse şimdi de öfkemizi görecektir. Övme kisvesine bürünse de izlenen siyasetin eleştirisi kimsenin gözünden kaçmadı. Bu sadece Carter'in görüşü değildi. Din adamı, savaşçı ya da derebeyi olsun, konuşan herkes silaha davranılmasından yana çıktı. Her ne kadar krallar kralına bakmak yasaksa da, ara sıra biri ya da diğerleri göstereceği tepkiyi anlamak için kaçamak bir bakış fırlatıyordu. Bütün bu ileri gelen kişilerin hükümdarı etkilediğine kuşku yoktu. Roma'ya karşı savaş uzun süre, çok uzun süre ertelenmişti. Artık gerekliydi ve gerekçesi de vardı. Hükümdar, müneccimin sözleriyle etkilenmiş görünümünü vermeyecek biçimde kafasına uygun sözler ararken, o ana kadar sesini çıkartmamış olan Mani, mendilini salladı. Oturduğu yerden doğrulmak için say dizlerini dayanarak, Krallar Kralı'nın ateşkes siyaseti sayesinde elde ettiği yararları saymakla konuşmasına başladı. Sasani İmparatorluğu'nun yaşadığı uzun, bereketli yılların, bütün ülkelerin gözünde en büyük insan olanın sayesinde gerçekleşeceğini söyledi. Bu giriş ustaca bir girişti çünkü Şapur'un kaygılarını azaltıyor ve onu ders vermeye kalkışanların karşısında daha iyi bir konuma getiriyordu. Mani devam etti. Hanedanın birlikleri Roma İmparatorluğu'na saldırmaya gittiği takdirde kuşkusuz zafer kazanacaklardır. Ama Romalıların da aynı kumanda altında birleşmelerine yol açacaklardır. Bazılarının belirttiği gibi düşmanın işi bitirilmiş olmayacak ama acı, sert, etkili ama onları kurtaracak bir ilaç verilmiş olunacak. Benden önce konuşanların amaçları bu mu? İmparatorluğun efendisi tarafından izlenen usluca politikanın yerine bu delice politikayı mı koymak istiyorlar? Şapur şaşırmış göründü. Duraksadığı yüz çizgilerinden belli oluyordu. Çevresinde birbirine karışmış mendiller sallanıp duruyordu ama başka kimseye söz vermeyecekti. Sıra kesin kararını vermeye gelmişti. Bizim için Romalılar ile yaptığımız anlaşmada henüz değişen bir şey yok. Bir kralın yerine bir başkası geldiğinde kendinden önceki taahhütleri tutması gerekir. Bu durumda biz de taahhütlerimize uymaya davet ederiz. Ancak haracı keserlerse nankörlere karşı uygulamaya hakkımız olan hadlerini bildirmeyi bütün gücümüzle yerine getiririz. Her türlü önlemi almış olmak için bütün yasaları, tabii halkları ve paralı askerleri toplamak niyetindeyiz. İlk ihanet belirtisinde yenilmez ordularımız batı kıyılarına, Anadolu'ya ve Kapadokya'ya girecektir. Daha da uzaklara giderek Roma köylerini kırıp geçireceklerdir. Ta ki Romalılar gelip ayaklarımıza kapanıncaya kadar. Toplantıdan çıktıktan sonra saray koridorlarında oyalanan yüksek rütbeliler, düşmanın doğuştan kalleş olduğunu, birliklerinin ve komutanlarının korkaklığının tarihe geçtiğini ve Krallar Kralı'nın yenilmezliği üzerinde konuşmaya daldılar. Sadece Mani bir kenarda somurtkan, herkesçe unutulmuş durmaktaydı. Toplantı odası boşalır boşalmaz vezire giderek Şapur ile özel görüşmek istediğini söyledi. Hükümdar onu bekletmeden kabul etti. Söyleyecek bir sözüm daha vardı ama son konuşanın zaten dili tutulmuştu. Hükümdar devam etmesi için işaret etti. İmparatorluğun efendisi, haraç vermedikleri takdirde Romalıları kırıp geçireceğini söyledi. Doğru anlamış mıyım? Filipus'un hasımları onu onursuz ve haysiyet kırıcı bir antlaşma yapmakla suçladılar ve onu belki de bu yüzden öldürdüler. Belki. Ama şayet yeni kral bilemeyeceğim bir nedenle ödemeye devam ederse yine savaşılacak mı? Bu konuda söylediklerim çok açık. Sözlerine uyarlarsa sözüme uyarım. Öyleyse henüz Romalıların tutumunu bilmeden seferberliğin gerektirdiği onca ağır masrafı hazineye, vasallara, derebeylerine ve bütün halka yüklemek neden? Ordu bir kez toplandıktan, vasallar ve paralı birlikler bir kez bir işe giriştikten sonra savaşmak isteyeceklerdir, ganimet isteyeceklerdir. Onları boş ellerle evlerine göndermek olanaksızlaşacaktır. Bu geçmişte de oldu. Bir savaş tehlikesi yüzünden asker çağrılır, sonra tehlike kalksa bile savaşılır çünkü bir kez toplanmışlardır. Böyle bir şey olmayacak. Herkes Romalıların ne yapacaklarını biliyor. Sonra kararımı açıkladım. Ondan dönmem söz konusu değil. Efendinin herhangi bir şeyden dönmesine ihtiyacı yok. Birliklerini toplayacağını söyledi, toplar. Ama hiç kimse onu aynı anda bütün satrapları, bütün aşiretleri, bütün vasalları toplamaya zorlayamaz. Hazırlıklar yavaş yavaş yapılabilir. Romalılar kafa tutacak olurlarsa seferberlik hızlandırılır. Niyetim bu değil ama görüşlerini ve tavsiyelerini kabul edeceğim. Bu yüzden Tanrı pişman etmesin. Biliyor musun Mani, toplantıdakilerden hiçbiri görüşümü değiştiremezdi. Seni böyle dinliyor ve dediklerini kabul ediyorsam, hanedanımda senin bile tahmin edemeyeceğin bir yere sahip olmandandır. Daha sonraki haftalarda Şapur, askeri hazırlıklardan söz etmekten kaçındı. Oysa saray koridorlarında siyaset değişikliğinden kuşkulananların sayısı pek azdı. Krallar kralının tutumu, Ktesifon'da herkesin önceden kazanılmış olarak kabul ettiği bir savaş karşısında sakin ve önemsemez görünmek isteğine bağlanıyordu. Hatta hükümdarın yanına oğullarından birini alarak ordunun başına geçeceği söyleniyordu ama hangi oğlunu? Din adamlarının ve savaşçıların tuttuğu büyük oğul Behram mı? Yoksa en cesur ve en sağduyulu olarak bilinen ama mani ve öğretilerine yakınlığı yüzünden yumuşadığı söylenilen Hürmüz mü? Bu söylentiler devam edip dururken aniden yeni imparator Decius'un bir mesajını getiren Romalı elçi çıka geldi. Decius, kardeşi krallar kralına Filipus ile yapılmış olan antlaşmaya sağlık kalacağını söylüyordu. Altın yoldaydı ve artık bedevi kervanlarıyla değil, açık açık Romalı komutanlarla gönderiliyordu. Ktesifon da buna sevinmek gerekirdi. Şimdiye kadar feleğin yardımıyla imparatorluğun başına geçmiş bir zorba olan ve iktidarı elinde tutmak için hazineyi de topraklarını da vermeye hazır tek bir adamla, Filipus ile bir antlaşma yapılmıştı. Oysa şimdi bütün Roma krallar kralının üstünlüğünü kabul ediyordu. Oysa Sasanilerin sarayında neredeyse yas tutuluyordu. Savaştan yana olanların canı sıkılmıştı hatta bazıları bir tahrik yaratmak amacıyla Romalı elçiyi tuzağa düşürmeyi bile düşünmüştü. Ancak nedenli güçlü olurlarsa olsunlar savaş yanlıları Şapur'un öfkesini üzerlerine çekmekten korkuyorlardı. O ise kararsızdı. Askeri eylem hoşuna gitmekle birlikte yeni Roma yaklaşımının anlamını ölçüyor ve gururlanıyordu. Çünkü bu düşmanın sürekli zaaf içinde kalacağının işaretiydi. Hükümdarın kararsızlığını lanet olası Babilli Nasrani'nin etkisine bağlayanlar, başta Kartir olmak üzere pek çoktu. Gerçekten herkes iki adamın her gün baş başa verip görüştüğünü biliyordu. Mani'nin Romalıların ne yapacaklarını tahmin eden tek insan olduğunu unutmayan Şapur, onu görüşlerine güveniyordu. Savaşa niyet ettiği her sefer Mani'ye açılıyordu. Babilli ne söyleneceğini biliyordu. Hiç kuşku yok ki Romalılar ordularımızın ülkelerini ele geçirmesinden ve başkentlerini tehdit etmesinden korkuyorlar. İçlerindeki bu korku sizin için büyük bir yarar kaynağı. Durumu böyle sürdürün ve düşmanınızdan güçsüzlüğü yüzünden vermeye hazır olduğu her şeyi isteyin. Yıllar geçtikçe hanedanınızın ve şahsınızın üstünlüğünü bütün ülkeler kabul edecektir. En üstün insan olan siz, Tanrı'nın bahşettiği bu fırsattan yararlanmak yerine bir savaşın macerasına niye sürüklenesiniz? Hükümdar düşman haraç vermeye devam ettiği sürece bu görüşü benimsemekten yanaydı ama Roma'da işler iyi gitmiyordu. Filipus'un ölümünden 2 yıl sonra Halefi de öldürüldü. 4 aday iktidar için çekişmekteydi. Her biri krallar kralına bir elçi gönderiyor, kayırılmasını istiyordu. Bunlar Şapur'u eğlendiriyordu. Roma'daki generalleri arasındaki kavgaya hakemlik yapacaktı. Sasani hükümdarı doğrusu bu kararını düşünememişti. Ne var ki ertesi kışın bitimine altın gelmedi. Ktesifon ile yapılan antlaşmayı Roma'da yatsıyan yoktu ama 4 kraldan hiçbiri ödeme yapabilecek durumda değildi. Rakiplerine karşı güttükleri savaşta hepsinin bol miktarda altına gereksinimi vardı. Sasani sarayında savaş gündemdeydi. Müneccimler ve savaşçılar harekete geçmişti. Şapur'un da onları durdurmaya niyeti yoktu. Bütün bu karmaşada Mani ile bir kez daha kapandığında ateşkesin yararlarını dinleyecek hali yoktu. Hepsini dinledim Babilli hekim. Kendi eğilimlerime karşın tavsiyelerine uydum. Şimdi artık benim görüşüme uyma sırası sende dostum. Başlamakta olan bu savaşta saltanatımın bir direği haline getirdiğim sen, bütün ruhumla ve bütün zekanla yanımda ol istiyorum. Bu savaş benim için bir zorunluluk oldu. Büyüklük ve sabır gösterdim, ateşkesi bozmak istemedim. Oysa bozabilirdim. Müneccimler Avesta adına bunun meşru ve övgüyle değer olduğunu söylediler. Seni dinledim. Romalılara taahhütlerine uyma fırsatı vermek için ordularımı harekete geçirmedim. Fakat şimdi haracı ödemiyorlar. Kendilerini koruyan antlaşmayı kendileri bozdular. Bu sahtekarlığın nedeni ne olursa olsun bunu hoş göremem. Aksi halde kendi vatandaşlarımın takdirini ve sadakatini kaybetmiş olurum. Cezanın ağırlığı sabrımın ve âli cenaplığımın ölçüsünde olmalı. Şayet Roma İmparatorluğunu yıkarsam bu savaşların sonuncusu olacak. İnsanlar bir barış çağı yaşamaya başlayacaklar. Düşmanınki de olsa kan dökülmesinden nefret ettiğini biliyorum. Bu savaşta yanımda yer almakla ilkelerinden hiçbirine ihanet etmiş olmayacaksın. Çünkü birkaç can kaybı daha çok sayıda hayatı kurtarmış olacaktır. Tüm bu geçen yıllar boyunca çok kişi beni sana karşı uyardı Mani. Kıskançlar, muhterisler ama aynı zamanda içtenliklerine ve sadakatlerine inandığım başkaları. Bu part uygun zamana kadar yanınızda kalır dediler. Fetihler zamanı gelince sizi terk eder. Sizin kararsızlıklarınızdan hoşnut olan, fetihlerinize üzülecek birini yanınızda nasıl tutarsınız dediler. Doğru mu söylüyorlardı bilemem ama istediğim senin desteğin. Bu fetihi seninle birlikte yapmak istiyorum. Şapur hiçbir zaman onunla bu tonda konuşmamıştı. Hiçbir zaman ne tepki vereceğini bu kadar sabırsızlıkla beklememişti. Mani'nin ilk sözleri onu rahatlattı. Kan dökülmesinden nefret ettiğim doğru ama fetihlerden nefret etmiyorum. Tam aksine fetihleri düşlüyorum. Şayet imparatorluğun efendisi Aram'ı, Kapadokya'yı veya İberya'yı almayı düşünüyorsa, benim tutkum, ben Mani'nin tutkusu Roma'yı fethetmektir. Daha azını değil Roma'yı. Tümüyle, istediği kadar geniş ya da zengin olsun, taşra bana yetmez. Roma'yı fethetmek istiyorum ve biliyorum ki fethedilmek için bekliyor. Bu kentte onlarca müridim var ve ne olup bittiğini, ne söylenip ne yapıldığını bana haber veriyorlar. Roma yeni bir dine aç. Çok uzun süre imparatorluğunun sürüp gideceğini, yasasının sonsuz olduğunu, kararların ve denizlerin mutlaka hakime olacağını, sonsuza dek gökyüzünün koruması altında bulunduğunu sandı. Bugün ise Roma, kendinden, kısa anılarından, bütün sınırlarına saldırılan imparatorluğundan, onu korumayı unutmuş olan tanrılardan şikayet ediyor. Yoksullarla dolu mahallelerini görünce refahından şüphe ediyor. Roma, doğu ülkelerinden gelecek bir fatihi bekliyor, tıpkı olgun bir kadının sevgilisini bekleyişi gibi. Kılıçla değil, tatlı dille ele geçecek, evet, kollarını sevgi sözcüklerini açacak. Roma'ya gitmeye hazırım. Geçmişte Dep kentinde Buda ile Ahura Mazda'ya tapınanları nasıl bir araya getirdiysem, Roma'da da Nasraniler ve Mitrayanlılarını bir araya getireceğim. Bunu yaparken Tanrı Zeus'u yatsımayacağım, filozoflara zulmetmeyeceğim, bütün insanlara ait bir dinin vaazlığını yapacağım. Merkezi Ktesifon olan basit habercisi olduğum ve krallar kralının himaye ettiği bir din. Bu, Darius'e, İskender'e hatta daha da soylusuna, daha da yücesine layık, eskidekilerden daha kalıcı bir fetih değil mi? Şapur afallamıştı. Ancak yanlış anlamalara yol açmak istemiyordu. Mani'yi sözleriyle bağlamak istedi. Sen fetihten söz ediyorsun, ben de fetihten söz ediyorum. Aynı silahları kullanmamamız doğal ama tutkularımız aynı. İkimiz birlikte bu dünyada daha önce kimsenin yapmadığı şeyi yapacağız. Bütün insanlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için Fatih hükümdarlar gelip geçti ama yanlarında haberci yoktu. Daha ümitli bir gelecek çizen kutsal peygamberler gelip geçti ama yanlarında aynı tutkuya sahip güçlü bir hükümdar yoktu. İlk defa tanrısal bir mesaj büyük bir saltanata rastlıyor. Gözlerimizin önünde yeni bir dünya gelişecek. Birlikte krallar kralı ile ışık habercisi Ermenistan'a, Aram ülkesine, Mısır'a, Afrika'ya, Kapadokya'ya, Makedonya'ya gideceğiz. Roma'da adil bir saltanatın temellerini atacağım. Sen de bütün dinleri bir arada toplayan evrensel dini ilan edeceksin. Düşümü paylaş. Ben seninkini paylaşmayı nasıl istiyorsam. Ben gücümle evreni bir arada tutacağım. Sen sözünle uyumunu sağlayacaksın. Müneccimler kapımda bekleşiyor. Bu savaş, bu fetih kendilerinin olsun istiyorlar. Fethedilen her ülkede hoşlarına gitmeyen dinleri yok etmek ve herkese ari dinini kabul ettirmek istiyorlar. Başka yerde kıskanç tanrıların çömezleri hoşgörüsüzlük çağını başlatmak üzere dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Sadece ben ve sen, sen ve ben bunu önleyebiliriz vakit varken. Gel, orduların başında yanımda yürü, tek bir söz söyle, lanet olası müneccimleri ateşliklerinde bırakayım. Derebeylerine, halkıma seni göstererek bu fetihin senin adına, habercisi olduğun yeni dinin adına söyleyeyim. Hükümdar coşmuştu, neredeyse şaşkınlıktan ve heyecandan donup kalmış olan Mani'ye yalvarıyordu. Mani'nin ağzından tek söz çıkmıyordu, birkaç saniye sustuktan sonra şapur, yeniden kavuştuğu buyurucu sesiyle devam etti. Seninle konuşan tanrısal sese danışmadan karar vermediğini biliyorum. Git, kapan, tefekküre dal, meleğinle konuş, sonra da gel yanıtını ver. Böylece Mani sarayın bahçelerinde tek başına dolaşmaya başladı. Muhafızlar artık topallamasına, mavi gömleğine, değneğine alışmışlardı. Günlük ziyaretlerinde yaptığı gibi dolaşmasına ses çıkarmadılar. Gerçekten de bahçede bazı alışkanlıklar belirli yollar edinmişti. Aynı ağaçların altına gider, aynı küçük gölün kıyısına varıp otururdu. Tıpkı Dicle kıyısında çocukluğunda yaptığı gibi. Bacağının birini altına alır, diğerini uzatır ve yeryüzünün en güçlü hükümdarının yanında tefekküre dalmasına olanak veren o huzur ve huzursuzluk karışımı duygularına yeniden kavuşurdu. İçindeki sesin kendisini işittirebilmesi için. İşte böyle, bazı zamanlar olur ki Mani, kendini elinde silahla buluverirsin. Kullanmaktan utanırsın ama oradadır, soğuk, keskin, vaat edici. Yol çizilmiştir, senden önce başka haberciler de senin durumuna düştü. Her biri seçimini kendi yaptı, tek başına, tek başına, sen de öylesin. Her zamankinden çok, şapurun ve saray erkanının düşüncelerine karşı tek başına. Kaderin ağına karşı tek başına. İçindeki ışıktan başka tek bir fenerin olmadan ayırt etmen ve seçimini yapman gerek. Krallar kralının kılıcıyla bana evrenin kapısını açması için evet demen yeterli. O zaman ismin yüzyıllar boyu insanlar tarafından saygıyla anılacak. Mani'ye dualar edilecek, adına kurbanlar kesilecek, Mani adına yönetilecek. Mani adına hiç pişmanlık duyulmadan öldürülecek. Reddedebilirim henüz. Reddedersen bedenini ve ruhunun safiyetini savaş yolunun tersi yönüne koyar, bir barış ya da ateşkes ümidinin ışığına takılırsın. Adın lanetlenir, silinir, tebliğin değiştirilmiş olur. Uzun süre mi? Belki de dünyanın ışıkları sönene kadar Roma'ya da girmemiş olursun, Ktesifon'dan da kaçman gerekir, hangisini seçiyorsun? Mani cevabını ayakta verdi, gözlerini gökyüzüne dikerek. Sözlerim kan dökmeyecek, elim hiç silahı kutsamayacak. Ne kurbancının bıçağını ne de oduncunun baltasını. 15. ayrımın sonu, sayfa 199.